Ayrım 17.
Sayfa 178. Evet, şimdi. Otele de gelebilirim ama burada arkadaşlarla beraberim. Hemen çıkın. Telefonu kapattı. Miller paltosunu giyip otelden çıktı. Sola dönüp cadde boyunca yürümeye başladı. Otelden henüz yarım blok kadar uzaklaşmıştı ki arkadan kaburgalarına sert bir şey dayandı. Aynı anda kaldırımın kenarına bir otomobil yanaştı. Miller'ın kulağına bir ses "Otomobile girin Bay Miller" dedi. Otomobilin kendi yanlarındaki arka kapısı açıldı ve Miller arkadaki adamın o sert şeyle yine kaburgalarına dokunması üzerine arabaya girdi. Arka koltukta kendilerine yer açmak için kenara çekilen bir kişi daha vardı. Miller arkasındaki adamın da otomobile girdiğini hissetti. Sonra kapı kapandı ve şoför arabayı hareket ettirdi. Miller'ın kalbi çarpıyordu. Otomobilde kendisiyle beraber olan adamlara baktı. Hiçbirisini tanımıyordu. Arabaya girmesi için kendisine kapıyı atmış olan sağındaki adam konuştu. Gözlerinizi bağlayacağım. Götürüldüğünüz yeri görmenizi istemiyoruz. Miller'ın başına burnunu da örtecek biçimde çorap gibi siyah bir şey geçirdi. Dresden otelindeki adamın buz gibi mavi gözlerini ve Viyana'daki adamın sözlerini hatırladı. Çok dikkat edin, bu adamlar tehlikeli olabilir. Sonra Motti gözlerinin önüne geldi. Odessa'dan birisi nasıl oluyor da Yahudi cemaati merkezinde İbranice gazete okuyabiliyordu. Araba 25 dakika kadar yol aldıktan sonra yavaşlayıp durdu. Miller açılan kapı seslerine benzer sesler duydu. Araba yine yürüdü ve sonunda tamamıyla durdu. Miller'ın otomobilden inmesine yardım ettiler. Sonra kollarına girerek bir avludan geçirdiler. Kısa bir süre için gecenin soğuğunu duydu. Sonra gene kapalı bir yere girdiler. Arkalarında bir kapı kapandı. Birkaç basamak bir merdivenle bodrum olması gereken bir yere indiler. Ama burada hava sıcak ve oturtulduğu koltuk kumaş kaplıydı. Bir sesin sargıyı kaldırın dediğini duydu ve başındaki çorap çıkarıldı. Odadaki ışığa alışmak için Miller gözlerini kırptı. İçinde bulunduğu oda yer altında olmalıydı çünkü hiç penceresi yoktu. Duvarda içerideki havayı değiştiren bir aygıt vızıldıyordu. İyi düzenlenmiş, rahat bir odaydı burası. Bir toplantı odasıydı herhalde. Çünkü dipteki duvarın yanında 8 sandalyeyle uzun bir masa vardı. Odanın geri kalan bölümü boştu. Bu boşluğa 5 koltuk konmuş, koltukların ortasına yuvarlak bir halı serilerek üstüne bir kahve masası yerleştirilmişti. Motti sakin bir gülümsemeyle ve özür dilercesine uzun masanın yanında duruyordu. Miller'ı getiren sağlam yapılı orta yaşlı iki kişi onun sağındaki ve solundaki koltukların kenarlarına ilişmişlerdi. Miller'ın tam karşısında kahve masasının öbür başında da 4. adam oturuyordu. Miller şoförün kapıları kilitlemek için yukarıda kaldığını düşündü. Gruptaki yetkili kişinin 4. adam olduğu belliydi. Öbür 3 adam ayakta ve koltukların kenarlarına ilişmiş durumdayken kendisi koltuğunda rahatça oturuyordu. 60 yaşlarında zayıf, kemikli, yanakları çökmüş, çengel burunlu bir adamdı. Gözleri Miller'ı rahatsız etti. Göz çıkırlarına iyice gömülmüş olan bu kahverengi parlak ve delici gözler bir şeye korkunç derecede inanmışların gözleriydi. Konuşan o oldu. "Hoş geldiniz Bay Miller. Evime bu biçimde getirilişinizden ötürü özür dilerim. Bunun nedeni de şu. Size yapacağım teklifi kabul etmemeniz halinde otelinize götürülmeniz ve içimizden hiçbirini bir daha görmemeniz." Motti'yi gösterdi. "Arkadaşımın bana haber verdiğine göre kendinize ait nedenlerle Edward Rochman adında birisini arıyormuşsunuz. Ona yaklaşabilmek için Odessa'ya girmeye de kalkışmayı düşünmüş olabilirsiniz. Bunu yapabilmemiz için yardıma ihtiyacımız var. Hem çok yardıma. Sizin Odessa'ya girmeniz bizim için çok faydalı olacaktır. O bakımdan size yardıma hazırlanmamız gerek. Bilmem maksadımı anlatabildim mi?" Miller şaşkınlıkla ona baktı. "Önce bir şeyi anlamam gerek," dedi. "Odessa'dan olmadığınızı mı söylüyorsunuz siz bana?" Adam kaşlarını kaldırdı. "O ne biçim söz öyle? Siz değneğin yanlış ucunu tuttunuz." Öne eğilip ceketinin sol kolunu yukarı çekti. Ön koluna mavi mürekkeple bir sayı dövülmüştü. "Auschwitz," dedi. Miller'ın iki yanındaki adamları gösterdi. Buchenwald ve Dachau. Motti'yi işaret etti. Riga ve Treblinka. Ceketinin kolunu indirdi. Bay Miller, bazıları bizim insanlarımızın katillerinin mahkemeye çıkarılmalarını istiyor. Biz o düşüncede değiliz. Savaştan hemen sonra bir İngiliz subayıyla konuşuyordum. Bana o günden sonra kendime rehber edindiğim bir şey söyledi. Eğer onlar benim insanlarımdan 6 milyon kişiyi öldürselerdi, ben de kafataslarından bir anıt dikerdim. Ama toplama kamplarında ölenlerin kafataslarından değil, onları sürenlerin kafataslarından. Sıradan bir mantık Bay Miller ama inandırıcı. Ben ve arkadaşlarım 1945'ten sonra yalnız bir amaçla Almanya'da kalmaya karar verdik. Tek bir amaç, intikam. Temiz ve sade bir intikam. Biz onları tutuklamıyoruz Bay Miller. Domuz öldürür gibi öldürüyoruz. Benim adım Leon. Leon, Miller'ın iştenliğine kanaat getirinceye kadar muhabiri 4 saat sorguya çekti. Kendisinden öncekiler gibi genç Alman'ın bu konudaki davranışı onu da şaşırtmıştı. Ama savaş sırasında SS'lerin yaptıklarını ele alan Miller'ın ileri sürdüğü nedeni pekala mümkün diye kabul etti. Leon sözlerini bitirdikten sonra yaslanarak uzun süre genç adamı inceledi. Odessa'ya sızmaya çalışmanın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız Bay Miller diye sordu. Tahmin ediyorum dedi Miller. Bunun en büyük tehlikesi de genç oluşum. Eski SS'leri onlardan biri olduğunuza kendi adınızla kandırmaya çalışmanın imkanı yoktur. Çünkü onlarda eski SS'lerin listeleri vardır ve Peter Miller adı bu listede mevcut değildir. İkinci meselede daha en az 10 yaş büyümemiz gerekir. Bu yapılabilir ama yeni bir kimliği, üstelik gerçek bir kimliği gerektirir. Gerçekten var olan ve SS'de kayıtları bulunan bir adamın kimliği. Bu da bizim için uzun boylu araştırmaları, zaman kaybını ve çeşitli zorlukları gerektirir. Böyle birisini bulabileceğinizi sanıyor musunuz diye sordum Miller. Leon onu sildi. Öldüğü bilinmeyen birisi olacak bu. Odessa herhangi birini kendi aralarına almadan önce inceleme yapar. Bütün denemelerden geçmemiz gerek. Bu da size folkloru, teknik tabirleri, konuşma tarzını, davranışları öğretecek durumda olan gerçek bir SS ile 5-6 hafta geçirmek demektir. Çok şükür ki böyle birisini tanıyoruz. Miller şaşırdı. Eski bir SS neden yapsın bunu? Bu dediğim adam garip bir insandır. Yapılanlara içtenlikle üzülen gerçek bir SS yüzbaşısıdır. Vicdan azabı duymuştur. O da Odessa'daydı ve aranan naziler hakkında yetkililere bilgi sağlıyordu. Eğer kalsaydı bu tutumunu sürdürürdü ama şüpheyi çekti ve canını kurtaracak kadar talihli çıktı. Şimdi yeni bir ad altında Bayreuth dışındaki bir evde oturuyor. Başka daha neler öğrenmem gerek? Bilmesi hakkında her şeyi. Doğum yeri, doğum tarihi, SS'e nasıl girdiği, eğitimini nerede gördüğü, nerede hizmet ettiği, birliği, komutanı olan subayı, savaşın bitiminden başlayarak neler yaptığı. Birisinin de size kefil olması gerek. Kolay olmayacak bu. Çok zaman harcanacak ve yığınla sıkıntıya göğüs gerilecek Bay Miller. Odessa'ya girdikten sonra bir daha çıkmak da yok artık. Miller kuşkulu kuşkulu. Sizin ne çıkarınız olacak bunda diye sordu. Leon kalktı ve odayı adımlamaya başladı. İntikam dedi. Rochman'ı sizin gibi biz de istiyoruz. Ama biz daha çok istiyoruz. SS katillerinin en kötüleri başka adlar altında yaşıyor. Bu adları istiyoruz. Bizim çıkarımız bu olacak. Bir şey daha var. Nasır'ın roketlerini geliştirmek için Mısır'a gönderilen Alman bilginlerini toplama işiyle Odessa'da şimdi kim uğraşıyor? Eskisi Brenner, geçen yıl biz yardımcısı Heinz Krug ile kozumuzu paylaştıktan sonra bu görevden çekildi ve ortadan kayboldu. Şimdi yeni birisi var. Bu daha çok İsrail haber almasını ilgilendiren bir konu değil mi? Leon kurnazca ona baktı. Öyle dedi. Onların malı olmamakla birlikte zaman zaman işbirliği yaparız. Hiç Odessa içine kendi adamlarınızı sokmayı denediniz mi? İki kere. Ne oldu? Bir tanesi tırnakları sökülmüş olarak kanalda ölü bulundu. İkincisi hiçbir iz bırakmadan ortadan yok oldu. Yine de kararlı mısınız Odessa'ya girmekte? Miller soruyu duymamış göründü. Usullerimiz bu kadar etkiliydi de neden ele geçti bunlar diye sordu. İkisi de Yahudiydi dedi Leon kısaca. Kollarındaki toplama kampı dövmelerini çıkarmaya uğraştık ama iz bıraktı. Üstelik ikisi de sünnetliydi. Muaddi bana gerçek bir ağrı ağanın SS'lere karşı kin duyduğunu haber verdiği zaman konuyla bu bakımdan ilgilendim. Ola ki siz de sünnet edilmiş olmayasınız. Bir sakıncası var mı bunun? Elbette bir erkeğin sünnetli olması onun Yahudi olmasını gerektirmez. Birçok Alman da sünnetlidir ama sünnetli değilse Yahudi olmadığı muhakkaktır. Müller kısaca ben sünnetli değilim dedi. Lauren derin bir soluk aldı. Galiba bu kez başaracağız dedi. Vakit gece yarısını geçeli çok olmuştu. Lauren saatine baktı. Siz akşam yemeği yemiş miydiniz diye sordu. Müller olumsuz anlamda başını salladı. Lauren konuğumuza bir şeyler hazırlayalım Muaddi dedi. Muaddi gülümseyip başını eğdi. Bodrum odasının kapısından yukarıdaki eve çıktı. Lauren Miller'a geceyi burada geçireceksiniz dedi. Size burada yatak yapacağız. Lütfen çıkmaya kalkışmayın. Kapının 3 kilidi vardır. Hepsi kilitlenmiş olacak. Bana arabanızın anahtarlarını verin de içeri çekelim otomobili. Önümüzdeki birkaç hafta ortalarda görünmemeniz iyi olur. Otel ücreti ödenecek, eşyanız da buraya getirilecektir. Sabahleyin annenize ve kız arkadaşınıza mektup yazar, birkaç hafta, belki de birkaç ay kendilerini göremeyeceğinizi bildirirsiniz. Anlıyorsunuz değil mi? Miller anladığını belirtir bir biçimde başını sallayarak otomobilin anahtarlarını verdi. Lauren anahtarları sessizce odadan çıkan öteki iki adamdan birine uzattı. Yarın sabah sizi Bayreuth'a götüreceğiz. Orada bizim SS subayıyla tanışacaksınız. Adı Alfred Oster'dir. Beraber yaşayacağınız adamdır o. Ben her şeyi hazırlayacağım. Kusura bakmayın, sizi yalnız bırakacağım. Yeni bir ad ve kimlik aramaya başlamam gerek size. Odadan çıktı. Az sonra bir tabak yiyecek ve yarım düzine battaniyeyle Muaddi içeri girdi. Miller tavuk söğüşüyle patates salatasını yerken nasıl bir serüvene girdiğini düşünüyordu. Çok uzaklarda Kuzey Bremen'in genel hastanesinde koğuş nöbetçisi olan adamı sabahın ilk saatlerinde koğuşunda devreye geziyordu. Koğuşun sonundaki bir yatağı çevreleyen yüksek bir yerde yatakta yatanı koğuşun geri kalan bölümlerinden ayırmıştı. Orta yaşlı bir adam olan koğuş nöbetçi hademesi Hartstein perdenin kenarından yataktaki adama baktı. Adam kımıldamadan yatıyor, başının üstünde loş bir ışık yanıyordu. Hademe perdenin ardına geçerek hastanın nabzını tuttu. Nabız durmuştu. Hademe kanser kurbanının bitkin yüzüne baktı ve onun 3 gün önce bir sayıklama sırasında söylediği sözleri hatırlayarak ölünün sol kolunu battaniyeden çıkardı. Adamın koltuk altına dövmeyle bir sayı yazılmıştı. Ölünün kan grubuydu bu ve adamın eski bir SS olduğunun da yanılmaz kanıtı. Bu dövmenin nedeni Reich'ın SS'lere askerden çok daha fazla kıymet vermeleriydi. Öyle ki yaralandıkları zaman ilk uygun kandan sonra da dövmeden belirtilen kan grubundan onlar faydalanırlardı. Hademe Hartstein ölünün yüzünü örttü ve komodinin gözüne baktı. Adam sokakta düştükten sonra hastaneye getirilince öteki kişisel öteverisiyle birlikte masanın gözüne konmuş olan şoför ehliyetini oradan çekip aldı. Ehliyette adamın yaşı 39, doğum tarihi 18 Haziran 1925, adı da Rolf Günther Kolb olarak belirtilmişti. Hademe şoför ehliyetini beyaz önlüğünün cebine soktu ve nöbetçi hekime ölümü haber vermeye gitti. 11. Bölüm. Peter Miller, Motti'nin denetleyen bakışları altında annesine ve Sigi'ye yazdığı mektupları öğleye doğru bitirdi. Valizi otelden getirilmiş ve otel hesabı ödenmişti. Öğleden az önce Peter Miller ve Motti bir önceki gecenin şoförüyle Beyrut'a doğru yola çıktılar. Peter Miller bir muhabir içgüdüsüyle bir önceki gece kullanılmış olan Mercedes'in yerine bindikleri mavi Opel'in plakasına bir göz attı. Yanındaki Motti bu bakışı fark ederek gülümsedi. Kendinizi üzmeyin dedi. Kiralık bir arabadır bu. Sahte bir adla kiralandı. İnsanın işinin profesyonelleri arasında olduğunu bilmesi güzel bir şey dedi Miller. Öyle olmak zorundayız. Karşılarına Odessa yalanların hayatta kalabilme şansları buna bağlıdır. Garaj iki araba alacak büyüklükteydi. Miller ikinci araba yerinde Jaguar'ın durduğunu gördü. Bir önceki gecenin yarı erimiş karı tekerleklerin altında çamurlu su birikintileri meydana getirmişti. Arabanın parlak karoseri garajın elektrik ışığı altında pırıl pırıl yanıyordu. Opel'in arka koltuğuna geçip oturan Miller'ın başına yine aynı siyah çorap geçirildi ve araba garajdan çıkıp avlu kapısından geçerek sokağa ulaşıncaya kadar öne doğru iki büklüm bir halde oturması sağlandı. Münih'ten iyice uzaklaşıp Nürnberg ve Bayreuth'a doğru ekspres yol E6'da kuzeye yönelinceye kadar Matti onun başındaki siyah çorabı çıkarmadı. Çorap başından çıkarıldıktan sonra Miller'ın ilk fark ettiği şey karın gece adam akıllı yağdığı oldu. Barriera'nın Franconia'ya dönüştüğü dalgalı ormanlık arazi lekesiz bir beyazlığa bürünmüş, yol boyundaki kayın ormanlarının yapraksız ağaçları bodur yuvarlaklar halini almıştı. Şoför ağır ve dikkatli bir şekilde arabayı sürüyor, ön cama düşen kar tanelerini ve yoldan geçen kamyonların sıçrattığı çamurları temizlemek için cam siliciler durmadan çalışıyordu. Öğle yemeğini Ingolstadt'ta bir yol kenarı hanında yediler ve Nürnberg'i doğuda bırakarak bir saat sonra Bayreuth'a ulaştılar. Almanya'nın Baviera İsviçresi takma adıyla ünlü en güzel bölgelerinden birinin ortasında kurulmuş olan küçük taşra şehri Bayreuth, her yıl düzenlenen Wagner Müzik Festivali ile tanınmıştır. Sarışın ırk mitolojisinin kahramanlığını ölümsüz kılan bestecinin büyük bir hayranı olan Adolf Hitler'in düzen suyunda olarak bir zamanlar Nazi büyükleri buraya akın ederlerdi. Bakımlı ve temiz evleriyle karlar altındaki bu küçük şehir Ocak ayında çok sessizdi. Şehrin bir mil ötesindeki sakin ve sapa bir yol üstünde bulunan Alfred Oster'in evine giderlerken başka hiçbir araca rastlamadılar. Kafatasını örten kıvırcık saç yığını ve mavi gözleriyle kaba yapılı bir adam olan eski SS subayı onları bekliyordu. Vaktini dağlarda rüzgar geniş ve tertemiz bir hava içinde geçiren insanların sağlıklı yanık kırmızılığı vardı yüzünde. Matti onları tanıştırdıktan sonra Oster'a Leon'un mektubunu verdi. Baviyeralı mektubu okudu ve dik dik Miller'a bakarak başını salladı. Pekala dedi, bizden denemesi. Ne kadar kalabilir bu adam? Henüz bir fikrimiz yok dedi Matti. Hazır oluncaya kadar herhalde. Kendisine yeni kimlik veskileri de çıkarmamız gerek. Size haber veririz. Matti birkaç dakika sonra gitti. Oster Miller'ı oturma odasına götürdü ve elektriği yakmadan önce inen akşam karanlığına karşı perdeleri indirdi. Demek eski bir SS olmak istiyorsun dedi. Miller olumlu anlamda başını salladı. Evet. Oster ona döndü. İşe önce bazı ana nitelikleri ele alarak başlayacağız. Askerlik görevini nerede yaptığını bilmiyorum ama kendisine yeni Alman ordusu adını vermiş olan sakat disiplinli demokratik sütenli koğuşlarında yaptığım muhakkak. Bu birinci nitelik. Yeni Alman ordusu son savaştaki herhangi bir İngiliz, Amerikan ya da Rus alanının karşısında 10 saniyeden fazla dayanamazdı. Oysa bir ordu SS'i kendisinden 5 kat güçlü bir son savaş müttefik gücünün hakkından gelirdi. İkinci nitelik şu, ordu SS'leri bu gezegenin tarihinde bugüne kadar savaşmış en dayanıklı, en iyi eğitim görmüş, en iyi disiplinli, en yetenekli asker topluluklarıydı. Ne yapmış olurlarsa olsunlar bu gerçek değiştirilemez. Öylesine kabiliyetliydi onlar Miller. Bu evde kaldığın sürece anlayışın bu olacaktır. Ben bir odaya girdiğim zaman fırlayıp esas duruşa geçeceksin. Fırlayacaksın ama. Senden 5 adım uzaklaşıncaya kadar topuklarını şakırtıyla birbirine yapıştırıp aldığın esas duruşu bozmayacaksın. Sana cevap bekleyen bir şey söylediğim zaman "Jawohl, Herr Hauptführer." Tamam komutanım diyeceksin. Bir emir ya da bir talimat verdiğim zaman "Superfell." Herr Hauptführer, baş üstüne komutanım diyeceksin. İyice anladın mı? Miller şaşkın şaşkın başını salladı. Topuklarını birbirine vur diye gürledi Oster. Derinin sesini duymak istiyorum. Pekala. Zamanımız olmadığına göre bu geceden tez yok hızla başlarız. Akşam yemeğinden önce erden en yüksek generale kadar rütbeleri ele alırız. Ünvanları, hitap ediş şeklini, SS'deki her rütbenin yaka işaretlerini öğreneceksin. Sonra kullanılmış çeşitli üniformalara, SS'in bölümlerini ve bu bölümlerin çeşitli işaretlerine, gece üniformasının ne zamanlar giyildiğine geçeriz. Bundan sonra Dachau SS eğitim kampında görmüş olman gereken siyasal ve öğretiye ilişkin tüm bilgileri öğreteceğim sana. Daha sonra yürüyüş şarkılarını, eğlence şarkılarını ve çeşitli birliklere ait şarkıları ezberleyeceksin. Ben seni eğitim kampından ilk görevine kadar olan devre için hazırlayacağım. Bundan sonra Leon'un bana senin hangi birliğe geçtiğini, nerede çalıştığını, hangi komutanın emrinde olduğunu, savaşın sonunda ne gibi bir durumla karşılaştığını, 1945'ten sonra ne yaptığını söylemesi gerek. Göreceğin eğitimin birinci bölümü 2 ile 3 hafta sürecektir. Yıpratıcı bir kurstur bu. İşin kesin olarak şakaya gelir yönü yoktur. Eğer Odessa'ya gelip baştakilerin kimler olduğunu öğrendikten sonra bir açık verecek olursan kendini kanalda bulursun. Ben korkak bir adam değilim. Ama inan ki Odessa'ya ihanet ettikten sonra ben bile kaçıyorum onlardan. Burada başka bir adla yaşamam bu yüzdendir. Edward Rochman'ın peşine yalnız başına düştüğünden beri ilk kez olmak üzere Miller'ı bu konuda çok ileri gidip gitmemiş olduğunu düşündü. Mackensen tam saat 10'da Kurt Adam'ın yazıhanesindeydi. Hilda'nın odasına açılan ara kapı dikkatle kapatıldıktan sonra Kurt Adam celladı masanın öbür yanındaki müşteri koltuğuna oturttu ve bir yaprak sigarası yaktı. Yoldaşlarımızdan birinin nerede olduğu ve yeni kimliği hakkında araştırmalar yapan birisi bir gazete muhabiri var dedi. Adam harcama görevlisi anlayışla başını salladı. Bu tür söze girişlere birçok kez tanık olmuştu. Kurt Adam devam etti. Eğer iş normal seyrini izleseydi, yani muhabir bir başarı elde edemeyeceğini anlayıp caysaydı ya da aranılan adam kendisini kurtarmak için pahalı ve tehlikeli bir çaba harcamaya değer kimse olmasaydı meselenin üstünde durmazdık. Mackensen yumuşak bir sesle, bu seferki başka mı diye sordu. Kurt adam gerçek bir acınmayı belirten bir baş sallamasıyla evet dedi. Kötü bir talih eseri olarak konu bizim için çok tedirgin edici, muhabir için de canıyla ödeyecek bir durum arz ediyor. Muhabir bilmeyerek bir can damarına dokundu. Çünkü aradığı adam bizimle uzun süreli planlamamız için hayati hem de son derece hayati önemde birisi. Başka bir neden de muhabirin zeki tuttuğunu koparan başarılı ve ne yazık ki bu kanayadımızdan kişisel bir intikam peşinde olması. Nedir muhabiri bunu iten sebep diye sordu Mackensen. Kurt adam kaşlarını çatarak kararsızlığını belirtti. Cevap vermeden önce yaprak sigarasının külünü silkeledi. Bir sebep olabileceğini sanmıyoruz diye mırıldandı. Ama olduğu muhakkak. Aradığı adamın Yahudiler ve Yahudi dostları arasında hoşnutsuzluk yaratabilecek bir geçmişi var. Ostland'da bir gettonun komutanlığını yaptı. Başta yabancılar olmak üzere bazı kimseler orada yapılanlar konusunda mazeretlerimizi kabul etmiyorlar. Bu muhabirin durumundaki gariplik şu, kendisi ne yabancı, ne Yahudi, ne tanınmış bir solcu, ne de zaman zaman tozu dumana katmaktan öteye pek gitmeyen belirli vicdan kovboylarından biri. Hiçbiri değil, değişik bir adam bu. Genç bir Alman, Ari ırktan, bir savaş kahramanının oğlu. Bu hevesten vazgeçmesi için yapılan açık ve kesin uyarıya rağmen kameratlarımızdan birini böylesine bir ısrarla izlemesini gerektirecek, böylesine bir nefretin kendisinde yerleşmesini mazur gösterecek hiçbir şey yok geçmişinde. Onun öldürülmesi emrini vermekle üzüntü duyuyorum. Ama ne yapayım ki bana başka bir çare tanınmadı. Yapmam gereken şey bu. Bıçakmak, öldürmek mi diye sordu. Kurt adam onayladı, öldürmek. Nerede bu adam? Bilinmiyor.